Ceyda Karan'la Eksen başlıyor. Dünya kadar mesele, dünyanın tüm meseleleri. Ceyda Karan, Eksen'de dünyada olup biten her şeyi uzman konuklar ve analistlerle birlikte masaya yatırıyor. Dünyadaki meseleleri merak edenlerin programı Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te.
Eksen'den merhabalar efendim. Bugün 21 Temmuz 2023 günlerden cuma, bir haftayı daha bitiriyoruz. Oldukça yoğun bir gündem var. Geçtiğimiz hafta NATO zirvesi damgasını vurmuştu gündeme. Bu hafta Cumhurbaşkanı'nın Körfez turu etrafında özellikle Türk dış politikasını konuşuyoruz. Geri döndü en son 20 Temmuz'da Kıbrıs'ta Barış Harekatı'nın yıl dönümü vesilesiyle dönüşü oradan yaptı Cumhurbaşkanı. Mesajlar da verdi. Körfez hattıyla tabii son dönemde normalleşme başlamıştı. Epey zaman da geçti ama bu turun çok önem taşıdığı anlaşılıyor. Türkiye'nin özellikle ekonomik açıdan çok sıkıntıda olduğu bir dönemde, hatta Birleşik Arap Emirlikleri ile 50.7 milyar dolar, bayağı büyük bir rakam, anlaşmalar yapıldığı söyleniyor. İçeriği tam anlaşılmamakla birlikte bir heyecan dalgası da var. Acaba Türkiye ne verdi diye herkes soruyor elbette. İşin tabii körfez ayağı var. Bölgedeki jeopolitik var. Bu hafta bunu konuşmaya devam edeceğiz. Konuğum Gökhan Çinkar olacak bugün. Kendisi bu konuda bir yazı da kaleme aldı. Independent Türkiye'de yazılan makalesi. Dikkat çekici, onun değerlendirmelerini alacağız. Tabii dünyadan pek çok başlık var. Avrupa'dan, Amerika'dan, Ukrayna cephesi, tahıl anlaşması yine Türkiye'yi ilgilendiren, Cumhurbaşkanı dönüşünde de tahıl anlaşmasına dair açıklamalar yaptı. Rusya'nın beklentilerini dile getirdi tahıl anlaşmasıyla ilgili olarak. Tabii bu konuda önümüzdeki dönemde özellikle Putin'in Türkiye'ye gelip gelmeyecek gibi konular da var. Orta Doğu'dan başka başlıklar da var. Hepsini aktarmaya çalışacağım sizlere. Eksen'in ilk yarısında gündemi yine gündemden tabii ki Körfez meselesini alacağız ve bunu konuşacağız. Evet, başlamadan frekanslarımızı tekrar edelim. İstanbul'dan 97.8, Ankara'dan 96.2, İzmir'den 91, Bursa'dan 101.4 ve Kocaeli'den 90.2 karasal yayın frekanslarımız. Bunlar, bunun dışında Sputnik Türkiye'nin web sitesi üzerinden, cep telefonu uygulamasıyla Türkiye'nin her yerinden bizi takip edebilirsiniz. Telegram hesabının linkini de paylaşacağım. Şimdi oradan da rahatlıkla Radyo Sputnik'e katılmanız, bizi takip etmeniz için yeterli. Kaçırırsanız daha sonra arkadaşlarım kayıtları koyuyorlar. Oradan da dünyada ne işler dönmüş bir izleyelim, dinleyelim derseniz rahatlıkla Eksen'i daha sonra dinleyebilirsiniz. Diyelim, başlayalım Eksen'e.
Dünya kadar mesele, dünyanın tüm meseleleri. Ceyda Karan, Eksen'de dünyada olup biten her şeyi uzman konuklar ve analistlerle birlikte masaya yatırıyor. Dünyadaki meseleleri merak edenlerin programı Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te.
Evet, şimdi tahıl koridoru anlaşmasıyla başlayacağız. Türkiye için çok önemli bir anlaşmaydı. Türk diplomasisinin son bir yıllık başarısı olarak anılıyordu ama anlaşmanın Birleşmiş Milletler'le Rusya arasında yapılan kısmı da vardı. Bu uygulanmadığı için ortadan kalktı tahıl anlaşması. Tabii Karadeniz açısından, güvenlik açısından da riskli bir ortam yaratmış durumda. Ben aktarmıştım size, Rusya Federasyonu Savunma Bakanlığı bir açıklama yapmış idi. Bu açıklamada 20 Temmuz, yani dünden itibaren Karadeniz havzasında Ukrayna limanlarına giden tüm gemilerin potansiyel olarak kargo, askeri kargo taşıyıcıları olarak addedilecekleri ve Kiev tarafında bu çatışmaya dahil olacakları uyarısı yer almıştı. Denizcilik örgütüne de bildirimde bulunmuşlardı. Ukrayna Savunma Bakanlığı da bir açıklama yaptı. Karadeniz'in kuzeydoğusunda gemi trafiğini yasaklama açıklaması. Bu enteresan tabii ki. Kuzeydoğu'da kim var? İşte Rusya var, Gürcistan var, Türkiye var. Rusya limanlarına giden gemilerin askeri kargo taşıyan gemiler olarak tanımlanacağı uyarısı tersine çevrilmiş bir biçimde. Ve tehlikeli ve yasaklı olduğu, bu tabii Karadeniz'in kuzeydoğusunun Ukrayna ile herhangi bir alakası da yok. Ukrayna tabii ki tartışmalı bir konu. Eski Sovyet Cumhuriyeti olarak maalesef uluslararası hukukun yerine getirilmemesi, BM'nin bizatihi çıkarttığı kararların uygulanmamasının getirdiği bir özel harekat söz konusu. Maalesef bir türlü de bitmiyor. Bitmesi için gerekli koşullar arayan pek kimse yok. Batı'da yok, en azından dünyanın geri kalanı arzu ediyor sadece. Amerikalılar çatışmanın sürmesini istediklerini açıkça dile getiriyorlar. Arabuluculuk yapmak isteyenlere de siz fazla konuşmayın diyorlar. Maalesef böyle bir durum var. Dolayısıyla bunun sonuçlarıyla dünya karşı karşıya. Kremlin'den açıklama var. Dmitri Peskov Rusya'ya giden gemilerle ilgili açıklama tehdit niteliğinde diye karşıladı Kiev'in açıklamasını. Tabii Kiev'deki yönetim Rusya Federasyonu açısından darbeyle oluşmuş bir yönetim. 2014'te Amerikan destekli bir darbe gerçekleşmiş idi Kiev'de. Dolayısıyla özel harekattan sonraki gelişmelerde, askeri gelişmelerde özellikle Rusya Federasyonu çatışmanın sınırlarını ve çerçevesini demilitarizasyon ve denazifikasyon olarak koyduğu için askeri olarak Ukrayna'yı ortadan, askeri Ukrayna'yı ortadan kaldırmakla sınırlı tutuyor. Ama Ukrayna açısından aynı şey geçerli değil. Tabii ki Ukrayna daha işte köprü vuruyorlar, apartman binası vuruyorlar, rastgele vuruyorlar. Böyle bir çerçeve var ve bu çerçevede de biraz Peskov şeyi ima ediyor. Yani Ukraynalılar her yeri vurur zaten. Vuruyorlar ve de Kırım Köprüsü'ne yönelik ki askeri tedarikler, lojistik geçmiyor çok uzun süreden beri. 8 Ekim'de ilk saldırı gerçekleşmişti. Önce reddetmişti Ukraynalılar. Sonra kabul ettiler. Zaten pek çok şeyi reddediyorlar ama sonra kabul ediyorlar. Aradan zaman geçtikten sonra. Şimdi bu konuda Kiev rejiminin hiçbir şeyden kaçınmadığı, bu yüzden zaten yaptıkları açıklamaların doğrudan tehdit teşkil ettiğini söylemişler. Yani oradaki bir takım Rus petrol tankerlerini mi vurmakla tehdit ediyorlar? Önümüzdeki dönemde öyle bir şey olursa tabii hepimizin dikkati Kiev'e çevrilecek. Bu konunun incelendiğini söylemiş Dmitri Peskov. Bir tatbikat da gerçekleştirmişler Karadeniz'de. Gemilerin geçişine geçici kapatılan bir alanın izole edilmesiyle bu tatbikat, Ivanovets savaş gemisi rol oynamış bu tatbikatta. Evet tabii, yani Karadeniz'deki güçler dengesi ortada açıkçası. Ukrayna tabii biraz hani Karadeniz'in doğusuyla ilgili bu açıklamaları Rusya'ya yanıt vermek için yapıyor. Bu da ortada. Tabii bütün bu durum Amerikan medyasında, onlar her koşulda haklı oldukları için, Rusya'ya dair işte Karadeniz'e sivil gemileri Rusya'nın vuracağı şeklinde. Rusya mühimmatlarını genel olarak benim gördüğüm kadarıyla sivil gemilere harcamıyor. Mühimmatları Ukrayna askeri sanayi tesislerini ortadan kaldırmaya kullanıyor. Boş yere sivil öldürmekten bir kazanç gördüklerine dair ben bir işaret bu 1,5 yılda doğrusu görmedim. Ama onun yerine Ukrayna ordusu ve tesislerine ve batıdan alınan silahlara düzenli olarak kendi koydukları hedefleri doğrultusunda saldırı da bulunuyorlar. Bu Kırım Köprüsü'nün 17 Temmuz'da tekrar sabaha karşı vurulmasından sonra Odessa bölgesine yapılan saldırılarda olduğu gibi. Bu konuda Rusya'nın Amerika Büyükelçisi, Amerika'daki Büyükelçisi Anatoli Antonov da açıklamalar yapmış ve demiş ki yani Rusya'nın Karadeniz'de sivil gemilere yönelik provokasyon hazırladığından bahsediyorlar. Bizim yaklaşımımızın bununla bir alakası yok. Amerikalı makamlar Kiev'de vesayeti ellerinde tutuyorlar. Onlar yapıyorlar diyor ve bir aşağılık enformasyon provokasyonu diye nitelendirmiş kendisi. Tıpkı diyor Buça'daki gibi, yani anlaşma olacak diye Rusya'nın jest olarak çekildiği bölge, orada bir sonra Ukrayna katliamı Rusya yaptı diye bütün dünyaya böyle bu şekilde aktarılmıştı. Kahovka hidroelektrik santralinin vurulması ya da su yüklenmesi diyelim, yine Rusya savunma hatları zarar görmüştü. Neden? Sonuç ilişkilere baktığımız zaman aslında Rusya'nın kendi ayağından kendisini vurması anlamına anlamına gelecek eylemler bunlar ama bu şekilde sunuluyor diyor. Zaporojye nükleer santrali Rusya'nın elinde kendi elindeki santrali vurduğunu iddia ediyorlardı. Şimdi değiştirdiler işte, çatılara patlayıcı yerleştirildi falan şeklinde sunuyorlar. Onlar da bir türlü bulunamıyor ve işte Kırım Köprüsü, tabii kuzey akım hatları da var burada. Amerikalılar onu biraz Ukrayna'nın üstüne yıkmaya en son işi oraya vardırdılar. Hani onlar nasılsa vurabilir gibisinden falan filan. Dolayısıyla da Antonov bayağı öfkeli konuşmuş. Utanç verici yalan haberleri rahatlıkla yayabiliyorlar demiş. Yani Suriye krizinden daha beter bir yerde olduğu söylenebilir Batı medyasının bu konuda. Bu arada Kırım'da bir kız çocuğu Ukrayna İHA'sıyla hayatını yitirmiş. Kırım Başkanı Aksenov. Sergey Aksenov bunun açıklamasını yapmıştım da. Putin'in açıklamaları var. Şimdi Odessa'ya 3 gün boyunca geranyumlardı. Özel füze sistemleriyle askeri altyapı, limanda da askeri komuta merkezi olduğunu söylüyor Rusya Federasyonu kendi istihbaratına göre. Pek çok yeri vurdular ama asıl misillemenin gelmediği söyleniyor. Misilleme hazırlanıyor Kerç Köprüsü, Kırım Köprüsü'ne Rusya misillemesi bekleniyor. Ve bu Odessa'da 3 gündür yaşananlar değil deniyor. Göreceğiz hep beraber. Putin Güvenlik Konseyi toplantısında açıklamalar yaptı. Diyor ki Rusya lideri, ne Batı yapımı silahlar, tanklar, zırhlı araçlar, füzeler ne de Rusya ordusunun hatlarını yarma için paralı askerler, danışmanlar, bunların hiçbirisi işe yaramadı. Dünyanın tamamı övüle övüle göklere çıkarılan, yenilmez olduğu söylenen Batı tanklarının alev alev yandığını gördü. Tamamı görmemiş olabilir ama pek çok gören var, onu belirteyim. On binlerce büyük kayıplar verdiler, on binlerce insan kaybettiler. Valla 250 bin civarında Ukrayna ordusunun kaybı veriliyor. Hakikaten çok trajik görüntüleri. Belki daha bile fazla ifade edenler var tabii ki ama. Putin diyor ki yani ne için, kimin bencilce çıkarlar için ölüyor akrabalarımız ve yakınlarımız? Onlar da yavaş yavaş ayılıyorlar diyor. İnşallah ayılıyorlardır. Gerçekten Amerikan hegemonyasını sürdürmek adına Slavlar birbirlerini öldürüyorlar. Böyle bir sonuç çıkıyor ortaya. Tabii burada işin bir de Ukrayna'nın 4 Haziran'da başlayan saldırısı, taarruzu, bütün kış konuşulduğu çok başarısız oldu. Verdikleri taktikler bir acayip. En son Batılıların yani verdikleri taktikler. Ben ağzım açık izliyorum bazılarının Telegram kanallarında. Geçenlerde onu aktarmayı unuttum galiba sizlere. Alman danışmanlar Ukraynalı askerlere mayın tarlaları çok büyük bir problem tabii. Ya şunların etrafından dolaşıverin falan gibi akıllar veriyorlar. Hakikaten çok acayip. Askeri anlamda onu yap diyorlar. Ukrayna ordusu yapıyor ve başarısız oluyorlar. Sonra onu yapma, bunu yap diyorlar. Şimdi işte bütün bu Batı tankları, efendim zırhlı araçları cephede cayır cayır yanınca Leopard'lar, Bradley'ler bu sefer de iddiaya göre şehirlere çekilin demişler. Şehirlere çekilince insanlar hayatını yitiriyor ama açık alanda da başaramıyorlar. Bu yüzden de işte hatta General Zaluzhny'nin saldırıya çok da isteksiz gözüküyordu. Bu taarruzu durdurmaktan yana olduğu yolunda bir takım iddialar var. Göreceğiz. Ama tabii bu işin böyle gitmesi karşısında bu çatışma dondurulur mu tartışmaları yapılıyor Batı'da açıkçası. Ya da zaten NATO Rusya'yı çevreleme harekatı 30 yıldır devam ediyor. Polonya işte 300 bin asker bir şekilde Rusya sınırlarının etrafına konuşlandırma. Çatışma Ukrayna ile sınırlı kalmayıp Polonya'yı da kapsayacak şekilde genişleyebilir diye, ki Batı Ukrayna'nın bir kısmı gerçekten Polonyalıların, Lehlere daha yakınlar yani bu anlamda baktığınızda. Velhasıl bu konuda bir takım istihbarat bilgileri de yansıyor. Daha önce de söylendi aslında. Putin de herhalde bu konuda bir uyarı gönderme gereği hissetmiş diye okuyorum. Çünkü gündeme gelmişti bu. Bazı Doğu Avrupa liderlerinin Ukrayna'da yaşanan trajediyi izlerken ellerini uyuşturduklarını, bir takım planlar Ukrayna topraklarında düzenli bir askeri birim oluşturmaktan, yani Polonya'nın de facto çatışmaya sokulması Amerikalılar bunu yaparlar mı yapmazlar mı diye tartışmalar olmuştu. Buna atfen söylüyor Putin. Yani mesela Lviv kenti, Polonyalı paralı askerler zaten var orada ama daha düzenli bir birim. İşte NATO giriyor işin içine tabii bu arada. Gerçekten sıkıntılı. Ukrayna halkını falan da zaten Kiev rejiminin önemsemediğini söylüyor Putin. Polonyalı liderlere gelince belli ki istedikleri NATO şemsiyesi altında bir koalisyon oluşturarak Ukrayna krizine doğrudan müdahil olmak. Neden? Topraklarını geri almak mı istiyor yoksa diye bir soru yöneltmiş. O bölgenin bir kısmı tabii hiçbir zaman Ukrayna diye bir devlet olmadığı için tarihte ilk defa Sovyetlerin çöküşüyle gündeme gelmişti. Polonyalıların bir kısmı en azından o topraklarda hak iddia ediyorlar. Karışık bir meseleye dönüşüyor bu tabii ki. Putin bu manada aynı zamanda Polonya'ya da bir anımsatma yapmış. Sovyetler Birliği sayesinde, Stalin sayesinde Batı'da önemli topraklar aldınız. Orası aslında Almanya'nın Alman topraklarıydı diye de anımsatmış durumda. Evet, sınırları tabii Amerikan usulü 30 yıldır biz istediğimiz yerlere özellik verdiririz. İstediğimiz ülkeler çok mu büyük, küçük parçalara böleriz, olur biter falan diye yaklaştığınız zaman tabii sonu gelmiyor. Gücü yeten her şeyi yapabilir oluyor. Evet, mesele buralara vardı. Bu arada Arktik meselesini de eklemek lazım. Finlandiya'yı da artık tarafsızlıktan alıp NATO üyeliğine soktular. Ne kadar güven içerisinde Finlandiya tabii ayrı tartışma konusu ama Rusya'nın kuzeybatı ucunda önemli bir yer var. Murmansk var. Burası aynı zamanda kutup dairesi içerisindeki en büyük yerleşim merkezi. Hatta buz kıran filosu var. Hiç kimse de olmayan buz kıran filosu. Burayı da ziyaret etmiş Putin. Buranın geliştirilmesi mesajı aynı zamanda vermiş. Evet, şimdi Polonya dedik de Polonyalılar bu arada Ukrayna'ya destek oluyorlar ama pek çok sığınmacıyı ağırlamak durumunda kaldılar. Son dönemde bir takım haklarını ellerinden aldılar. Bir de Ukrayna tahılı konusundaki tartışmalarda aslında 15 Eylül'e uzatmışlardı. Polonyalı çiftçiler isyan etti. Ucuz Ukraynalı tahılı, bir de ilaçlı tahıl istemedikleri için. 15 Eylül'e kadar ithalat kısıtlaması getirmişlerdi pek çok Doğu Avrupa ülkesiyle birlikte. Polonya diyor ki yani sadece transit geçişe izin veriyorlar Avrupa'ya. Vallahi biz 15 Eylül'den sonra da bu işi sürdüreceğiz diyorlar. Bu konuda tabii Ukrayna Başbakanı Deniz Şmigal ikaz etmiş. Yani Polonya'ya en büyük, en yakın ortak Polonya tahıl konusunda bize kazık atıyor demeye getirmiş. Polonyalılar ona öfkelenmişler. Biz kendi çıkarlarımız doğrultusunda adım atıyoruz demişler. Böyle. Evet. Şimdi cepheden çok büyük bir değişiklik görmedim Telegram kanallarından şöyle bir baktığımda, ama Bahmut Artyemovsku, Surski, General Surski Ukrayna tarafında illa almaya çalışıyor, geri almaya çalışıyor, alamıyor gibi gözüküyor. Saldırıların püskürtüldüğü anlaşılıyor. Bir hani taarruz sona erdirilebilir çünkü hakikaten zorlu bir durum var. Zaporojye santralinde yeniden denetim yapılmış. Atom Enerjisi Kurumu uzmanları pek bir şey bulamamışlar. Bir çatı meselesidir. Gidiyor. O çatıya da ne zaman bakacaklar göreceğiz. Rusya ordusu T-14 Armata tanklarını devreye sokmuş durumda. Herkesin çok tartıştığı bir silah. Aynı zamanda maalesef bu operasyon alanı silahlarla ilgili talim alanına dönüşmüş. Vaziyette Batılılar da kendi silahlarını görüyorlar, durumunu görüyorlar. Evet, bu arada da misket bombaları ama bunlar iyi misket bombaları. İyileri var, kötüleri var. Efendim, Amerikalılar mühimmat bulamadılar. Dünyanın dört bir yanından yetmiyor, çok harcıyorlar diye. Topçu mühimmatı özellikle. En son Biden çıktı, dedi ki ne yapalım, mecbur misket vereceğiz. Misket bombaları patlamıyor. Patlamayan parçaları daha sonra siviller için büyük bir tehdit teşkil ediyor ve 123 ülke imzalamış durumda bunları. Rusya Federasyonu bu bombaları kullanmıyor. Aslında envanterinde daha fazla olduğu söyleniyor. Amerikalılar da şimdi verdiler. Hatta kullanmaya başlamış Ukrayna ordusu. Bunu da Britanya istihbaratına yakın olan Daily Telegraph gazetesi hemen videosuyla yayınlamış. Rusya mevzilerini, tahkimatlarını yıkmak için kullanıyorlar bizimkiler iyi misket bombaları demeye getirmişler efendim. Bilemiyorum, sonuçları daha vahim olacak çünkü o mühimmatlar bir kısmı patlamayacak. Artık sonradan Ukrayna askerlerini de öldürebilir. Askeri uzmanlar aslında bunun dönüp kendilerini de vuracağını ele geçirirlerse bir yerleri dile getiriyorlar ama... yapacak bir şey yok. Amerikalıları da çok umurunda değil zaten. Veriyorlar eski tarihli misket bombaları da olay bitiyor. Beyaz Saray da doğrulamış. Başladılar. Uygun ve etkili bir biçimde kullanıyorlar demiş. Ahlaklı olarak da kendilerini görüyorlar. Fark etmez. Suriye'de, Irak'ta da öyle kendilerini çok ahlaklı görmüşlerdi. Bu konuda hiç taviz vermiyorlar. Biz ahlaklıyız diyorlar yani. Yapacak bir şey yok. Fakat tabii problemler çok. Yine Politico internet sitesi Ukrayna ordusuna yeni silah tedariki silah yetmiyor, mühimmat yetmiyor. Onlardan çok onarım, bakım buna yönelmişler Politico'ya göre. Ama bu konuda da bir sürü problem var. Örnek vermek gerekirse Leopard mühimmatlarıyla ilgili bir belki örnek verilebilir. Almanların verdiği mühimmat, onlar işte Polonya'da onarılacaktı. Polonya ile Almanya arasında problem çıktı. Bize fahiş fiyat çekiyor Polonyalılar dediler falan. Gerçekten büyük bir problem. Bu Politico sitesinde de eski bir Amerikalı uzman kaygılarını dile getirmiş. Pentagon yetkilisi Michael Malouf, yani bu dünya çapında Amerika koşturup duruyor mühimmat bulayım diye, ama bu işte o kadar zarar var, hasar görmüş ekipman var ki bunları nasıl tamir edecekler diye soruyor. İngilizler, Savunma Bakanı Ben Wallace artık veda ediyor, politikayı da bırakıyor. Esad curse diye, laneti diye geçiyordu eskiden biliyorsunuz, şimdi de Putin laneti. Sırada Britanya Savunma Bakanı var, NATO başkanlığını düşünüyordu ama Biden vetosu karşısında zannedersem bir geri çekilme oldu. 15 kat fazla topçu mermisi gönderdik biz, yani daha yapalım demeye getirmiş. Aslında 16 bin mermi düşünüyorlarmış ama bu durumda 200 bin civarı göndermişler. Hepsi sizlere ömür, yapacak bir şey yok. Efendim bunun dışında bir de tabii ki Rusya'daki İngiliz diplomatlara seyahat bildirimi zorunluluğu getirmişler. Allah Allah, Rusya'nın içerisinde rahat rahat hareket edebiliyor muymuş acaba İngiliz diplomatları? Çok enteresan hakikaten. Öyleyse gerçekten. Tabii bu misilleme, İngiltere'de Rus diplomatları aynısını yapıyorlar. Evet, şimdi NATO zirvesi Ukrayna açısından bir faciaya dönüşmüştü. Bu çatışmaya Ukrayna'yı NATO üyesi yapmak üzere soyundular. Sonra dediler ki çatışma sürerken sizi yapamayız biz. Öyle bir durum, acıklı hakikaten. NATO Genel Sekreter Yardımcısı Mircea Geona Aspen forumu sırasında biz ilettik Kiev'e, yani Rusya'yla çatışmaya gireriz, olmaz yani sizi alamayız demişler. Ne şahane. Böyle bir çerçeve. Şimdi Amerika'dan notlar var. Joe Biden şimdi Amerika'da diyorlar ya kurumlar çalışıyor, her şey etkili çalışıyor, büyük demokrasi. Bir bakıyorsunuz Türkiye'den bir farkı yok. Yani Türkiye'de de bu kadar gürültü oluyor, herkes bağırıyor, çağırıyor, konuşuyor işin sonucunda. TBMM'de de konuşuyorlar. Amerikan Temsilciler Meclisi'nde de konuşuyorlar. Joe Biden'ın rüşvet dosyası, FBI kanıtları vermiyor efendim. Biz daha önceden biliyoruz zaten, Trump'ı devirmek için alenen Amerikan devlet kurumlarının tarafsızlıklarını bir kenara bırakıp kumpas bile kurdukları Biden'ı kurtarmak için. Şimdi tabii Cumhuriyetçiler 2024 yaklaşırken bunun üzerine gidiyorlar. FBI'dan belgesi var, bir muhbir var, özellikle Hunter Biden. Biden'ın oğlu olarak Ukrayna zaten çok önceleri Amerika'ya bağlanmış bir ülke. Burisma şirketi, ben defalarca aktarmıştım size. Şimdi bir muhbir aslında nasıl baba oğul Biden'ların başkan yardımcısıyken nasıl rüşvetler aldıklarını FBI'ye söylemiş bile, ama FBI bunu soruşturmuyor. Rusya Gate, false çıkan, hiçbir temele dayanmayan Rusya Gate, Clinton tarafından, Demokrat Parti tarafından alenen fonlanıp dosya uydurulan Rusya Gate'i dünyaya böyle bir şey varmış gibi yaydılar. Burada aksini ispatlayamıyorlar ve FBI belge saklıyor. Hem nereden? Kongre'den saklıyor. Bu kadar ayyuka çıkmış vaziyette. Oysa bir devlet başkanının alenen rüşvet aldığı yabancı ülkelerden ve oğlunun ayrıca oğlu nasıl olmuş da Burisma şirketinin yönetim kuruluna girmiş? gibi gibi sorular var ama tabii ki siyaset, kurumsal yapı böyle. Gerçekten çok acıklı bir cumhuriyetçi yetkili Chuck Grassley bunu açıkladı FBI belgesini. Bari Amerikan halkı görsün diye, çünkü Amerika'da misimat icabı, basın da tamamen bunların aygıtı olduğu için zaten özgürlük çerçevelerine o kırmızı çizginin içi olarak belirledikten sonra işleri kolay oluyor. Ama kongre, şimdi açıklandı belge, FBI'ya muhbir takır takır konuşmuş. Burisma'nın üst düzey yetkilileri de anlatmışlar. Aslında tabii bunun bir ayağı, bununla doğrudan alakalı değil ama Biden'ın Ukrayna'daki uzun eli aslında. Poroshenko Ukrayna lideriyken bunu kendisi anlattı Biden. Hatta küfrederek anlattı. Ukraynalı başsavcı Burisma şirketini soruşturmaya nasıl kalkışır? O zaman vermeyiz $1 milyar dedim, dedi diye aktardı. Ertesi günü kovdurdum savcıyı diye anlattı. Başka ülkelerin savcılarını kovduruyor. Poroshenko ile telefon kayıtları düşmüş. Burada açıkça Poroshenko diyor ki başsavcı, kendi başsavcısı hakkında herhangi bir yolsuzluk iddiası olmamasına rağmen yanlış bir şey yaptığına dair elimizde de hiçbir bilgi yok. İstifa etmesini istedim. Adamcağızı boş yere Biden'lar için kovdurmuşlar. Böyle de bir ülkeden bahsediyoruz. Tabii darbe sonrası daha kolay oldu bu işler. Çünkü Kiev darbe sonrası Amerika'nın zaten eline geçmişti. O yüzden bu oyunlarda çok rol oynadı. Bütün bunlar olurken Hunter Biden, oğul Biden'la ilgili tabii daha beter bir durum var. Çünkü Cumhuriyetçi Temsilciler Meclisi vekili Marjorie Greene, çok meşhur bir şahsiyet. Demokratlar hiç sevmiyor onu. Trumpçı diye böyle küçümsenen bir isim. Efendim, Temsilciler Meclisi komisyonunda Hunter Biden'ın meşhur laptopu, içinde fahişelerle babasına pedofil dediği, büyük rezalet aslına bakarsanız. Yani mesela aynı şey Biden'a değil Trump olsaydı, Allah, bütün Amerikan medyası alt üst etmişti ortada, ama Biden'ı koruyorlar tabii ki. Yani temel değerler, haklar falan, bunların bir önemi yok. Siyasi çıkarlar var ortada. Dolayısıyla kadın en sonunda kongrede izletmiş ama laptoptaki görüntüleri, bayağı fuhuş yapıyor. Yani vergi soruşturmasına işte ancak indirebildiler tabii bu arada Hunter Biden'la ilgili meseleyi. Cumhuriyetçiler de madem öyle böyle, Amerikan halkı bari görsün. Amerikan medyası doğru düzgün göstermiyor bunları. Hatta New York Post falan ilk kez yazdığı zaman linç etmişti Amerikan medyası. Doğru değil demişlerdi. Sonunda ortaya çıktı ki doğruymuş laptop. Rusya'nın işi gibi şeyler bile söylediler. Gerçekten ibretlik. Aslında Türkiye'de çok konuşuluyor. Biz batı gibi olursak biz şahane bir ülke oluruz diyor. İşte size örnek gösteriyorum Amerikan kurumlarının hali. Bir de üstelik demokratlar var, yani cumhuriyetçiler de değil. Efendim, demokratların başkan adayı John F. Kennedy'nin yeğeni Robert Kennedy, o da diyor ki demokratlar bana sansür uyguluyorlar. Adam aşı karşıtı, aşıyla ilgili çok sert eleştiriler yaptı ama tabii ki dünyada bu konuda aşı karşıtlarına artık korkunç bir linç başlatılmış durumda. Haklar falan hak getire. Mesela aşı olma, ben kaç tane olay gördüm batıda, hem Avrupa'da hem Amerika'da. Aşı olmayı reddetmiş insanlar organ bekliyorlar. Organ bulunuyor. Organların alınmasına izin vermiyorlar aşı olmadığı için insanlara. Ve ölüyor insanlar. Buralara varmış durumda. Ben aşı karşıtı değilim ama bu yapılan korkunç. Korkunç bir ayrımcılık. Hiç kimsenin de umurunda değil. Çünkü woke kültür böyle bir şey. Kimsenin umurunda olmuyor. Kendilerinden saymadıkları herkes ölsün. Temel mantık bu yani. O yüzden başka ülkelere nasıl bu kadar kibirli bir biçimde üstten bakarak sizde demokrasi yok, insan hakları yok filan diyebiliyorlar hala, ben anlamıyorum. Çivisi çıkmış çünkü her şeyin. Üçüncü dünya ülkelerinde de berbat durum ama bunların da hiçbir farkı yok ki. Hakikaten çok acayip. Evet, John F. Kennedy'yi sansürlemiş demokratlar efendim. Özetle adam çünkü çok keskin şeyler söylüyor. Sistemin kırmızı çizgilerinin içerisinde kalmıyor. Öldürmezlerse iyi, herhalde başkan seçmeyecekler, olacak bir çek. Evet. Fransa'da kabine değişikliği efendim, orada da işte mezarda emeklilik yasası falan unutuldu. Sosyal Dayanışma Bakanı Playboy dergisine kapak olmuş. Dergide tükenmiş birkaç saat içerisinde. Kabine değişikliği yapmışlar Fransa'da. Böyle küçük, iri ufaklı küçük bakanlıkları değiştirmiş Macron. Ne değişecek bilmiyorum. Belçikalıların %57'si monarşi istiyormuş. Daha çok Valon bölgesinde, Flaman bölgesinde değil. Belçika da dünyanın en yapay ülkesi diyebiliriz aslında. Avrupa uzlaşması sonucu kurulmuş bir krallık. Zaten Flamanlar arada isyan ediyorlar ama onlara da hemen siz aşırı sağcısınız diyorlar, böyle bir durum. Cumhuriyet isteyenlerin oranı %28'miş efendim. Britanya'nın Ruanda'ya nakledilene kadar yüzer gemi, yüzer toplama kampı Devon limanına yerleşmiş. Özel bir şirket ihalesiz 1.6 milyar sterlinlik bir sözleşme yapmış. Independent yazıyor bunları. Bibi Stockholm isim 3 katlı Mavna. Avrupa değerlerini biz o Mavna toplama kampında göreceğiz şimdi. Sığınmacılar, sığınma başvurularını. Neyse, belki Ruanda'ya kadar gitmezler. Orada hallederler. İsveç'te de yine bir aynı Iraklı Salvan Momika, bu sefer yine Stockholm Ana Camii'nde Kur'an yakıp tekmeleyip yakmamış pardon bu sefer tekmeleyip çiğnemiş. Yani gerçekten akıl almaz boyutlar aldı. Bu artık ifade özgürlüğü filan da değil. Bu zevzeklik. Ya kitabı alıp yakıyor, birileri ilgi gösteriyor, öbürleri kınıyorlar. Hakikaten ahmakça bir politik eyleme dönüşmüş vaziyette. Tabii İsveç Büyükelçisi'ni kovuyor Iraklılar. BM açıklama yapmış, yeter. Yani insanları niye böyle rencide ediyorlar bu arada hakikaten? Ne gerek var böyle bir şeye? Bunun üzerinden ne gibi bir ifade özgürlüğü kazanımı elde ediyorlar gibi gibi sorular da var. Herkes kınıyor İslam İşbirliği Teşkilatı, Suudi Arabistan, İran, her yerde protestolar. Bir de böyle bir mayas. Acaba diyorum bir takım istihbarat servisleri falan mı arkasında, siz böyle bir şeyler yapın mı diyorlar diye komplo teorileri bile aklıma gerçekten düşüyor. Çünkü gerçekten ahmakça, aptalca ve anlamsız. Evet, şimdi gelelim biz kendi konumuza. Telefon hattımızın diğer ucunda Gökhan Çınkara var. Araştırmacı, yazar. Aynı zamanda Ankara Politikalar, Küresel Politikalar Ankara Merkezi'nden. Hoş geldiniz yayınımıza efendim.
Hoş bulduk Ceydan.
Çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Dünya gündemi biraz sıcak açıkçası. Türkiye'nin gündemi de sıcak aslında. Bir yandan NATO zirvesi sonrası Avrupa ile yeniden ilişkiler ısınacak mı? Dün toplantı vardı, Avrupalıların Dışişleri Bakanları toplantısı. Türkiye'ye böyle kaşlarını kaldırıyorlar gibi bir hissiyat edindim ben. Ama Türkiye'nin yapması gerekenler var diyorlar. Bir yandan Türk dış politikası körfeze taşındı. Çok önemli tabii. Aslında çok sallantılı bir takım yıllardan sonra Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri ve bu körfez turu... Sadece mali meseleler mi, 50.7 milyar dolarlık anlaşmalar mı, nedir Türkiye dış politikası yeni dönemde bu adımları atarak ne mesaj veriyor? Önce bunu sorarak başlayayım.
Evet, aslında şu tespiti öncelikle yapmak gerekir. Artık bence Türkiye Arap Baharı sonrasındaki yeni Orta Doğu'ya kendince eklemlenmek patikasına girdi. Bu tespiti yapmak mümkün. Çünkü baktığımız zaman Ortadoğu'da birçok şey artık değişmeye başladı. Bunu Suriye dosyasında da görüyoruz. İşte Suriye lideri Beşar Esad'ın Birleşik Arap Emirlikleri ziyareti, sonra Arap Birliği zirvesine katılması. Bunlar aslında Ortadoğu'daki Arap Baharı öncesindeki ve Arap Baharı sırasındaki durumun tam tersi istikameti gösteriyor. Türkiye'de bence bu süreci eklemleniyor. Körfez Arap ülkelere açısından baktığımız zaman da onlar da aslında yeni projeksiyonları dahilinde, özellikle Suudi Arabistan'ın 2030 vizyonu dahilinde bölgede olabildiğince Amerika'nın geri çekilmesine binaen yeni müttefik alanları oluşturuyor. İşte İran'da kısmi normalleşme patikasına girdiler, stratejisine girdiler ve Türkiye ile de artık ilişkilerini olabildiğince istikrarlı bir hale getirdiler ve daha da önemlisi Türkiye ile önemli bir savunma sanayi anlaşması imzaladılar ortak üretim açısından. Birleşik Arap Emirlikleri ise çok Türkiye ile artık stratejik ortak olarak görüyor. Zaten Muhammed Bin Zayed'in attığı tweetler ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı karşılama törenindeki göstermiş jestlere bakınca ilişkilerinin çok ufak...
Neden? Evet, neden? Çünkü 15 Temmuz'un arkasında özellikle bulunduğu öne sürülüyordu Birleşik Arap Emirlikleri'nin. Neden böyle bir ihtiyaç doğdu Birleşik Arap Emirlikleri? Yani Türkiye açısından hep ekonomiyle izah ediyoruz tabii ama nasıl buraya gelebildi, daha doğrusu onu anlamaya çalışıyoruz.
Evet ya, Birleşik Arap Emirlikleri, Arap Emirlikleri'ne baktığımız zaman onlar da aslında güvenliklerini ve dış politikalarını sadece Amerika ve sadece Suudi Arabistan'la kısıtlamak istemiyorlar. Biraz daha dışarıdaki farklı aktörlerle ittifaklarını genişleterek oralarda bir kontrol elde etmek istiyorlar. Birincisi bu. Bence Türkiye onlar açısından oldukça önemli bir ülke. NATO üyesi bir ülke. Geliştirebilecekleri güvenlik şemsiyeleri hem bir yönüyle Birleşik Arap Emirlikleri'nin elini güçlendirecek. Öte yandan da Türkiye'ye belli kazanımlar sağlandıracak. Aslında iki tarafında birbirleriyle oldukça yeni bir bağımlılık ilişkisine girdiğini de bence söylemek mümkün. Ve şunu söylemek lazım. İki ülkenin bazen ihtilaflı olduğu jeopolitik konular vardı. Bunlardan en önemlisi bence Libya'ydı. Hatırlayacak olursak Libya'da Birleşik Arap Emirlikleri ve Türkiye aslında iki yarışan aktördü. Şu an ise ikisi bir ortak hareket edip oradaki ortak çıkarlar neler onlara bakıyorlar. Bu bence oldukça iki ülkenin de birbirlerini yarışmaktan doğacak maliyetlerini azaltma ve daha farklı alanlara yönelme imkanı doğuracak. Bence Arap Baharı süreci her ülkeyi yordu ve kendi iç reformlarından kısmen uzaklaştırdı. Şimdi ülkeler artık biraz daha kendi iç reformlarına odaklanmak istiyorlar ve dış politikadaki bu risk alanları yeni ittifak stratejileriyle olabildiğince azaltıp maliyeti düşürmek istiyorlar. Bunu özetleyebiliriz. Hı hı.
Evet. Şimdi tabii ki Türkiye'deki Türkiye'nin bu kadar ilgi alaka göstermesini tabii bir ihvan hattı ile geçirdiğimiz için son 10 seneyi genel olarak ekonomik sıkışmışlık ve para bulma arzusuna yoruyorlar. Ne dersiniz bu konuda? Gerçekten temel sayık bu değil mi? Değilse ne amaçlanıyor Türkiye? Çünkü Türkiye biraz daha sıkışık bir durumda. Yani Birleşik Arap Emirlikleri sonuçta parası var Birleşik Arap Emirlikleri'nin. Türkiye'nin de parası yok. Böyle bir eşitsiz bir ilişki ortaya çıkmaz mı? Ya da bunun tam tersi düşünenler de var çünkü. Türkiye'nin jeopolitik öneminden yola çıkarak. Nerede bir yerde bu işin doğrusu?
Aslında iki tarafta ellerindeki verimli alanları birbirleriyle bir pazarlık ve ortaklaşma istikamete gidiyor. Ama burada bence Türkiye açısından baktığımız zaman temel mesele Türkiye'nin Orta Doğu politikalarında, Orta Doğu'daki önemli dosyalarında bir sıkışmaya gitmek istememesi, yalnızlaşmak istememesi. Birinci nokta bu, özellikle Suriye'de Türkiye önemli bir aktör. Bölge ülkeleriyle bir ittifak geliştirmezse oradaki iddialarının da olabildiğince sınırlanması söz konusu. Libya hakeza öyle ve Irak kısmen öyle. Bu gibi önemli, özellikle Arap coğrafyasındaki Türkiye'nin bu jeopolitik açılımlarının daha kendisi açısından istikrarlı bir hale gelmesi için bölge ülkeleriyle bir anlayış geliştirmesi söz konusuydu. Birincisi bu. İkincisi bence Türkiye'nin Arap ülkeleriyle yeni bir anlayışa gitmesinin arkasında yatan neden de sizin de vurguladığınız gibi bence artık İhvan-ı Müslümin'in bir siyasal aktör olmaktan artık çıkması, siyasal ve aktör ve toplumsal muhalefet olmaktan çıkması, zayıflaması. Bu aktörün zayıflamasından sonra artık Türkiye'de bölgeye daha kendi çıkarları etrafında yaklaşmasını önünü açtı. Mısır'la normalleşme bence burada en önemli nokta olarak gözüküyor. Mesela Mısır'la normalleşme de tabii ki ekonomi çok önemli ama bence oradan da önemlisi Doğu Akdeniz ve Libya dosyası. Haftaya zaten değil mi? Çok yoğun bir yine Ankara'yı ziyaretler bekliyor Arap dünyası.
Peki şimdi tabii Arap dünyası deyince Mayıs ayında meşhur zirve de yapıldı malum Esad'ın katılımıyla ve Suudi Arabistan açıkça diğer ülkelere liderlik etti, artık bu Suriye meselesini çözmemiz lazım, bu böyle gitmez dedi. Bir yandan son Arap belgelerinde hep Türkiye'nin Suriye topraklarından Arap topraklarındaki askeri varlığı sorgulandı. Şimdi tabii Birleşik Arap Emirlikleri de bu sürece Suudi Arabistan'dan bile öncülük etmiş bir ülke. Bütün bu olup bitenler, Türkiye'nin yeniden sizin dediğiniz gibi böyle bir patikaya girmesi, Türkiye'nin Suriye dosyasını değiştirebilir mi? Cumhurbaşkanı çünkü çok sert ifadeler söyleyerek Suriye bağlamında çekilmeyeceğiz falan diyerek gitti. Ama NATO zirvesine de İsveç'i eleştirerek gitmişti. O yüzden benzetmeler yapılıyor. Ne dersiniz? Bütün bu Orta Doğu'daki bu yeni süreç Türkiye'nin Suriye dosyasını dönüştürür mü?
Evet. Bence Türkiye'nin Suriye arasında bir yakın dönemde bir ortak anlayışa varılması bence söz konusu. Pardon. Burada bence temel bir anlayış daha geliştiremedi. Yani ayrıntılar noktasında nasıl bir mutabakata varılacak? Türkiye'nin etkin olduğu alandan nüfuz alanı ne olacak? Suriye'nin nüfuz alanı ne olacak? Veya oradaki işbirliği yapılan aktörlerin durumu ne olacak? Bence bunlar netleştikten sonra, yani bölgede özellikle Suriye özelinde yeni bir statüko yaratılması noktasında eğer şey varılırsa, mutabakata varılırsa, bence Türkiye ve Suriye arasında da yeni bir şeyin, anlaşmanın çok yakın olacağını görüyorum. Zaten Mısır'dan sonraki dosya Suriye dosyası olacak Türkiye'nin artık, yani yumuşama noktasında ve bir ilerleme noktasında. Diğer bütün ihtilaflı olan ülkelerle anlaşmaya varılmış oldu. İsrail de dahil buna. Sadece Suriye kalıyor. Bence Suriye dosyası da bu sonraki dosya, bundan sonraki süreçte çok hızlı çözümlenecek. Çünkü Mısır gibi, diğer Arap ülkeleri gibi, Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan'da geliştiren ortak anlayışla birlikte, oradan gelecek pozitif ilmeyle bence Suriye'de bir an evvel Türkiye ile anlaşmaya varacak diye düşünüyorum. Çünkü oranın imar faaliyetleri ve rehabilitasyonu Körfez Arap ülkeleri için oldukça önemli.
Evet, ama Suriye hükümeti de tabii yabancı askeri güçlerin topraklarında olmasını kabullenmeme gibi bir durumu var. Amerikan faktörü var. Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri bu konuda Türkiye'yi etkileyebilir mi peki sizce?
Bence bu süreç artık, ben şöyle görüyorum, Astana görüşmeden sanki biraz artık etkisini yitirmeye başladı gibi. Burada Körfez Arap ülkelerinin bence daha fazla etkisini göreceğiz Türkiye'nin Suriye dosyasında. Benim temel şu anki tahminim bu. Yani onlarla ortak bir anlayışla Türkiye-Suriye anlaşması varılabilir ki bence Suudi Arabistan veya Birleşik Arap Emirlikleri de buna ortak olmayı çok isteyecekler diye düşünüyorum. Böyle bir diplomatik başarıya.
Evet. Peki, çok çok teşekkür ediyorum Gökhan Bey, değerlendirme için. Önemli hakikaten, Türkiye'nin Orta Doğu politikalarının ekonomi boyutunda doğal olarak biz Türkiye'de çok şeyler, acılar çektiğimiz için krizden onları görüyoruz. Ama bunun jeopolitik ve siyasi boyutları var ki o ekonomi boyutunu da etkileyecek. Çok teşekkürler değerlendirme için.
Çok sağ olun. Çok sağ olun. Kolay gelsin.
Evet, Gökhan Çınkara ile konuştuk. Araştırmacı yazar, aynı zamanda Independent Türkiye'de yazıyor kendisi. Ankara Küresel Politikalar Ankara Merkezi'nden de yazılarından tanıyoruz. Değerlendirmelerini aldık. Daha çok konuşulacak tabii ki. Pilav çok su kaldırır. Dönüp dolaşıp Suriye meselesine geliyor da işler. Ama tabii ki odağında büyük ölçüde bu turun ortaya çıkan şey Türkiye'nin ekonomik ihtiyaçları. Cumhurbaşkanı dün turunu bitirdikten sonra Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gitti bu arada. Oradan yeniden adadaki gerçekler temelinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanınması çağrısı yaptı. Pek çok cümlesi var 1974 Barış Harekatı'nın yıl dönümünde Cumhurbaşkanı'nın yaptığı açıklamalar var. Kıbrıs Türklerinin haklarını savunacakları vurgusu var. Yunan cuntası sonrası olan gelişmelere tarihsel atıflar var tabii ki burada. Adil yaşayabilir bir çözüm arzu ettiklerini söylemiş durumda. Pek çok girişim yapıldı tabii Kıbrıs sorununun çözümü için ama hiçbirisi geçerli olmadı tabii. Avrupa Birliği de hiç vaatlerini de tutmadı. Türkler, Kıbrıslı Türkler 2004'te Annan'ın barış planına evet demişti. Ezici bir çoğunlukla Rumlar reddetmişti. Avrupa Birliği karşılığında Kıbrıslı Rumları 1000 tane problem olmasına rağmen üye aldı. Yapabiliyorlar böyle şeyleri. Yani mesela Ukrayna'nın kalan topraklarını yapmaya da kalkabilirler. Çünkü kurallara göre hareket ettiklerini söylüyorlar ama siyasetten işlerine geldiği zaman kendi kurallarını yıkabiliyorlar sonuç itibariyle. Var örnekleri yani. Bunlardan birisi de maalesef Kıbrıs. Körfez dönüşü mesajları var Cumhurbaşkanı'nın. Onları da paylaşmak lazım. Özellikle düşmanları azaltmak, dostları çoğaltmak siyasetimizin bir yol haritası dedi. Bundan sonra demek ki herhalde Cumhurbaşkanı'ndan böyle doğuya, batıya dair çok sert çıkışlar duymayacağız diye mi acaba anlamak lazım bilmiyorum. Tabii değişebilir ama temel mesaj en azından bu yönde. Türkiye'nin önemli bir aktör olduğunu vurgulamış. İstikrarlı yönetimi ve politikalarıyla öne çıkıyor demiş. Bu da enteresan. Batı, Orta Doğu, Uzak Doğu, Afrika, Arap coğrafyasıyla aynı anda dostluk ilişkileri kurabilen yegane ülke olduğunu söylemiş. Evet ama yani şimdi tabii Körfez'de o kadar sancılı dönemler, katiller, alçaklar filan, yani insan gerçi batıda da böyle, onlar da unutuyorlar her şeyi. Unutmak iyi geliyor yakın tarihi herkese. Velhasıl böyle demiş. Miçotakis'le de çok açık net konuştuk demiş yani. Doğu Akdeniz'in olacak tabii enerji kaynakları. Hakikaten Türkiye büyük goller yedi öyle Libya ile yapılan, Libya'yı da parçaladıkları için bölünmüş anlaşmalar. Türkiye'nin çıkarları bakımından neye yarayacak çok bilemiyorum doğrusu. İsveç'in verdiği sözlerin takipçisi olacaklarını söylemiş. TBMM çalışma takvimine göre belirlenecek. Topu Amerikan tipinde aslında bu işler. Biliyorsun Amerikalılar da bir anlaşma yapıyorlar, sonra bilemiyoruz kongre ne der diyorlar. Cumhurbaşkanı da aynı şeyi söylemiş. Yani bilemiyoruz TBMM ne der şeklinde. Kalıp aynı kalıp. Evet. Amerika'da da savaş lobisi istediği zaman her şeyi yapabiliyor tabii ki, onu biliyoruz. Hani der diyecekseniz çok kurallara göre çalışıyorlar canım onlar diyorsanız, inanın tam da öyle olmuyor. Çıkarlara bakar yani, her şeyi yapabilirler. Avrupa Birliği NATO'nun en ikinci büyük ordusuna sahip Türkiye demiş. NATO'nun adeta lokomotifi olduğunu Türkiye'nin söylemiş Cumhurbaşkanı. Avrupa Birliği üyeliği de birliğe canlılık ve güç katacaktır demiş. Kararlı Avrupa Birliği meselesinde. Mısır'la gelişme geliştirmekten bahsetmiş. Herkese çiçek dağıtmış aslında diyebiliriz Cumhurbaşkanı. Anlaşmalar, Körfez'le yapılan anlaşmalar Körfez ülkelerinin Türkiye'nin ekonomisine, sanayisine güvenlerinin göstergesidir demiş. 50.7 milyar dolar herhalde Türkiye'ye güvendikleri için anlaşma yapmamış olsalar gerek. Ama tabii karşılığında ne verildi ben bilmiyorum. Herhalde öğreneceğiz. Genel başlıklar söyleniyor çünkü. Enerji, ulaştırma, altyapı, lojistik, e-ticaret, finans, sağlık, gıda, turizm, emlak, inşaat, savunma sanayi, yapay zeka, ileri teknolojiler alanlarında deniliyor. Ama yani içeriklerini henüz gerçekten bilmiyoruz. Dün konuşmuştuk Mehmet Ali Güller'le bu konuyu. Efendim bir de işte Netanyahu'yla da temas kurduklarını, İsrail Başbakanı'yla ve 25 Temmuz Salı günü de hem Filistin özel yönetimi lideri Mahmut Abbas, ardından 3 gün sonra 28 Temmuz'da da Netanyahu'yu konuk edecekmiş Ankara. Çok dikkat çekici, Türkiye-İsrail ilişkileri normalleşme başlamıştı, büyükelçiliklerde atandı, büyükelçilerde atandı ama Netanyahu ile ilişkiler çok sıcak değildi. Şimdi 28 Temmuz'da Ankara'da ağırlanacağına göre hakikaten ilgi çekici noktalar var. Tabii Rusya ile özellikle İsveç'e yeşil ışık yakılması, efendim bence daha önemli şeyler var. Ukrayna'nın NATO üyeliğini hak etmesi, Azakçı komutanların anlaşmalara aykırı gönderilmesi daha etkili. Yani İsveç dediğiniz zaten de facto NATO üyesi, dolayısıyla ne önemi var çözemiyorum ama bu konuyu da sormuşlar Cumhurbaşkanı'na ve demiş ki yani devam ettiriyoruz biz tam aksine Rusya ile ilişkilerimizi. Telefon diplomasisi Putin'le belli bir yerde bağlayacağız. Tahıl koridoru anlaşmasına atıf yapmış. Beklentileri olduğunu biliyoruz demiş Cumhurbaşkanı. Hayati bir girişimin devam ettirmek lazım. Sayın Putin'in Ağustos ayında planlanan ziyareti de gerçekleşirse tam ayrıntılarıyla bu hususları görüşeceğiz demiş. Dikkat çekici, Kremlin'den bir doğrulama yok. Sanki biraz hani Güney Afrika'daki BRICS toplantısına da Güney Afrika'da dengeler alt üst olacak. Çünkü bu Batı hegemonyası çerçevesinde UCM'nin verdiği karar yüzünden Putin gidemiyor. Hani bize gelebilir gibi bir şey var bunun içerisinde ama bakalım karşılığı tam olarak ne olacak onu da bilmiyoruz. Son olarak tabii Cumhurbaşkanı böyle Avrupa Birliği ilişkilerin canlandırılması, herkese çiçekler, demetler dağıtılan bir resim çizmiş. Umarım da bunlar yerine gelir. Dün Avrupa Dışişleri Bakanları, Brüksel'de Avrupa Birliği Dışişleri Bakanları toplandı. Türkiye başlığını da konuştular. İşte raporlama yapılacak. Vilnius zirvesinde öyle denmişti. İsveç destek olacak Türkiye'ye falan. Savunma sanayi işlerini hallediyorlar. Onlar kolay. İşlerine geliyor zaten de. Türkiye'nin üyeliği dendi mi orada duruyorlar. Şimdi bir Almanya Dışişleri Bakanı konuşmuş. Annalena Baerbock. Kendisi banderacıları Avrupa Birliği'ne alma konusunda değer sıkıntısı yaşamıyor ama Türkiye'de zorlanıyor anlaşılan. Seçimlerden yerden sonra stratejik düşünme zamanı. Boş verin, değerlermiş, değerlermiş, ne önemi var? Stratejik düşünelim diyor Baerbock. Naif de değiliz diyor bu arada. İstedikleri zaman çok naif olabiliyorlar. Şimdi naif değiliz. Acil reformlara ihtiyaç olduğu açıktır ama bu jeopolitik ve zorlu zamanda kolay olmasa da kilit bir ortakla çalışmak istediğimiz de açıktır. Fark etmez yani. Hakikaten çok enteresan ya onların şeyleri. Dobra aslında bakarsanız yani. Küresel stratejik olarak önemli bir aktör ve doğrudan komşumuz demiş Türkiye'ye. Katılım sürecine dair net kurallar var. Öyle Ukraynalılar gibi Rusları da öldürmüyorsunuz. Nasıl biz sizi hemen alalım dememiş. Onu da diyebilir belki sonra da. Efendim İtalyan Dışişleri Bakanı Tajani de konuşmuş. Türkiye'ye, İsveç'e yeşil ışık yaktı artık, varmayın üstüne. Zaten ihtiyacımız var demiş. Daha Dobra konuşmuş. Evet, Avrupa Birliği'ni bilemiyorum bu sözler ne anlam ifade ediyor ama özetle yeni süreçte daha çok konuşacağız. Öyle de gözüküyor efendim. Evet, bugünlük, bu haftalık Eksen'den bu kadar. Pazartesi görüşmek üzere Dünya'dan haberlerle. Hoşçakalın.
Ceyda Karan'la Eksen sona erdi.